Ayrım 31, İhanet ve Darbe, Ergün Poyraz, sayfa 320. 1999 listesindeki isimlerden biri de Firari Emrullah Uslu. Kamuoyu bu ismi daha sonra gazeteci yazar Emre Uslu olarak tanıdı. 17 yıl önce polis olan Uslu, yıllar sonra Ergenekon ve Balyoz haberleriyle ön plana çıkan ve OHAL döneminde geçtiğimiz günlerde kapatılan Taraf gazetesinde yazılar yazdı. Yurt dışında firari durumda olan Uslu, MİT tırlarının durdurulması ve Selam Tevhid'de kumpas davalarının sanıklarından. EGM yardımcısı Feridun Taşçı 1999 listesinin daha sonra eski Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına kadar yükselen isimlerinden biriydi. Taşçı 2016 yılında İzmir'de yürütülen paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında tutuklandı. Ali Osman Kahya, Bursa ve Malatya Emniyet Müdürlüklerine kadar yükselen önemli bir isim, 1999 listesinin 6. sırasında yer alıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gözaltına alınan Ali Osman Kahya, 18 Nisan 2007'de yapılan zirve yayın evi saldırısı sırasında Malatya Emniyet Müdürü'ydü. Selam Tevhid'in kilit ismi Özgür Açıkgöz, 1999'da komiser yardımcısı olarak listede yer alıyordu. Açıkgöz de 2011 yılında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcılığına kadar yükseldi. Selam Tevhid soruşturmasında şüphelilere kumpas kurulması iddialarıyla ilgili açılan dava kapsamında tutuklandı. Açıkgöz, örgütsel bağlantı olmadığı halde siyasetçi, akademisyen ve bürokratları yasa dışı dinlemek ile suçlanıyor. Tahşiyeciler grubuna yönelik kumpas davasında sanık olan Bayram Özbek de bu listede yer aldı. 1999'da komiser yardımcısıydı, emniyet müdürlüğüne kadar yükseldi. Yıllar sonrasında paralel yapı soruşturmaları kapsamında yürütülen tahşiye davası ile ilgili gözaltına alındı. 3. sınıf emniyet müdürlüğüne kadar yükselen ve istihbarat daire başkanlığında görev yapan Mehmet Fecri Yıldız da bu listede Işık Tarikatı'na mensup komiserlerin içinde yer aldı. Emniyet amiri Ayhan Falakalı da bu listedeydi. O zamanlarda İstihbarat Daire Başkanlığında görev yapan Falakalı uzun yıllar o görevde kaldı. Hakkında 2015 yılında yasa dışı dinleme soruşturması kapsamında İstihbarat Daire Başkanlığı görevlileri ile birlikte gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Durmaz da cemaatçi polisler listesindeydi. Durmaz 2015 yılında paralel yapı soruşturmaları kapsamında tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Cihangir Çelik de bu isimler arasında yer aldı. 1999'da rütbesi emniyet amiriydi. 2014 yılında bu görevindeyken açığa alındı. Daha sonra Selam Tevhid'de kumpas soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Cihangir Çelik firari durumda. 1999'da Yalova'da emniyet amiri olan Hüsrev Salmaner de cemaatçi polisler listesinde yazıldı. Salmaner yıllar sonra emniyet müdürlüğüne kadar yükseldi. 2011 yılında Artvin Emniyet Müdürü olarak görev verilen Salmaner, 2014 yılında bu görevden alındı. Mustafa Sağlam da bu isimlerden biriydi. En son Antalya Emniyet Müdürü olan Sağlam, paralel yapı soruşturmaları ile birlikte 2014 yılında görevinden alındı. Isparta, Adana gibi illerde emniyet müdürlüğü yapmış Ahmet Zeki Gürkan da bu listedeydi. Emniyet amiri iken bu listeye giren Gürkan, paralel yapı soruşturmaları ile birlikte önce görevden alındı, 2015 yılında ise emekli edildi. Gürkan gibi emniyet amiri iken bu listede olan Metin Aşık da daha sonra emekliye sevk edildi. Kahramanmaraş Emniyet Müdürü olan Aşık, paralel yapı soruşturmaları ile birlikte 2015 yılında emekliye sevk edildi. Bu listede kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim daha var, Hanefi Avcı. Avcı listede 4. sırada, o sırada emniyet müdürü olarak görünüyor. Avcı 2010 yılında yazdığı Haliç'te Yaşayan Simonlar kitabında Işık evlerinin birinde 5-6 ay kaldığını, bu evde kalırken Fethullah Gülen ile benzeri başka bir evde karşılaştığını, çocuklarını 6 yıl Samanyolu Koleji'nde okuttuğunu anlatmıştı. Hanefi Avcı yukarıda sözü edilen kitabının 421. sayfasında 1999 raporu hakkında şunları yazmıştı. Sabri Ağabey, dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'u kastediyor, Ankara'da Cevdet Saral, Osman Hak gibi isimlerin emniyette cemaat örgütlenmesiyle ilgili bir rapor hazırladığı sırada bu raporun aslında gerçekleri ortaya çıkarmaktan çok Ankara ekibinin İstanbul'a gitme harekatının bir parçası olduğunu, alakasız kişilerin cemaat listesine alındığını fark edip karşı koymuştu. Ankara ekibinin gizli niyetlerini deşifre etmiş, hatta bu davranışından dolayı Fethullahçıların hamisi diye suçlanmıştı. Avcı cemaat kadrolarının emniyet içinde bölünme yaşadığı 2005'ten sonra Kozanlı Ömer diye bilinen Osman Hilmi Özdil grubuna karşı bir mücadeleye girdi. Bunun üzerine sahte suçlamalarla yargılanıp 4 yıl cezaevinde yattı. Darbe girişimine kadar görevde kalan isimler vardı. 1999 listesindeki isimlerden Yıldıray Persil o sırada komiser yardımcısıydı. Darbe girişimine kadar görevine devam etti. Zonguldak Emniyetine bağlı olarak görev yapan Müdür Persil, darbe girişiminin ardından paralel yapı ile ilişkili olduğu gerekçesiyle açığa alındı. Lisede bulunup 15 Temmuz darbe girişiminin ardından darbecilerle birlikte hareket ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Yaşar Şimşek'in lisede komiser yardımcısı olarak Işık Tarikatı'na mensup olduğu belirtilmişti. Darbe girişiminin ardından tutuklanan Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Azimet Doğan 1999 listesinde komiser yardımcısı olarak yer almıştı. Listede komiser olarak yer alan ve 2016 yılında emniyet müdürü rütbesine kadar ulaşan Abdurrahim Türkmen de darbe girişiminin ardından gözaltına alındı. Gülenlerin kız çocuğuna tecavüzünü kapatan savcı tutuklandı. 26 Temmuz 2016 tarihli Oda TV'de Gülenlerin kız çocuğuna tecavüzünü kapatan savcı tutuklandı başlığı ile verilen haber şöyleydi. Aralarında Fethullah Gülen'in kardeşi ve yeğeninin de olduğu 84 sanıklı tecavüz dosyasını kapatan dönemin Erzurum Özel Yetkili Başsavcı Vekili Taner Aksakal, darbe girişimi sonrası Gülen cemaati üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Savcı Aksakal ayrıca İlhan Cihaner hakkında Fethullah Gülen'e komplo kurma suçlamasıyla iddianame hazırlayan özel yetkili savcıydı. Taner Aksakal'ın Gülenlerin tecavüz dosyasını kapatmasının öyküsü Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu tarafından Mahrem kitabında anlatılmıştı. İki gazeteci tecavüz dosyasının nasıl kapatıldığını Mahrem'de şöyle anlattı. Sabaha karşı 3, yer Erzurum. Bir kız çocuğu Dadaşkent polis merkezinden içeri girdi. O sırada karakolda olan polislere gidecek yerim yok. Bana yardımcı olun, tecavüze uğradım dedi. Adı S.Ö., yaşı 15. Küçük bir kız çocuğu tecavüze uğradığını söylüyordu. Konuya dair bilgilendirilen savcılık S.Ö.'yü Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine sevk etti. S.Ö. aynı gün saat 16.08'de Erzurum Numune Hastanesi acil servisine getirildi. İlk muayenesi ve testleri yapıldı. Saat 21.30'da avukat ve sosyal hizmetler uzmanı nezaretinde yaşadıklarının bir bölümünü anlatmaya başladı. S.Ö. verdiği ilk ifadede yaklaşık 10 yaşındayken tecavüze uğradığını anlattı. Söylediği ilk isimler E. Zengin, N. Zengin, H. Aydemir, Y. Derman, S. Aydemir, İ. İnan ve S. Aras'tı. İfadesinde tüm yalvarmalarına rağmen tehdit ve şiddetle defalarca tecavüze uğradığını ayrıntılarıyla aktardı. İddiasına göre korkutuyorlar ve kimseye söyleme deyip para veriyorlardı. Şüpheliler tecavüz iddialarını kabul etmiyor, başka isimleri işaret ediyor. İsmi verilenler ise tecavüze uğrayan S.Ö.'yü tanımadıklarını ileri sürüyordu. Halbuki S.Ö. ismini verdiği şüphelileri tek tek teşhis etmişti. Verilen ifadeler neticesinde soruşturmaya E. Yıldız ve R. Taş da dahil edildi. Toplam 9 şüpheli çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından gözaltına alındı. Mahkeme R. Taş dışındaki 8 şüpheliyi tutukladı. S.Ö. hakkında ise acil koruma kararı alındı ve küçük kız Nene Hatun kız yetiştirme yurduna yerleştirildi. Fethullah Gülen'in kardeşi de şüpheli. Tarih 16 Kasım 2007. S.Ö. yurdun sosyal hizmet uzmanı Hakan Şahin tarafından görüşmeye çağrıldı. Görüşmedeki amaç S.Ö.'yü yaşadıklarının etkisinden kurtarmak ve yurtla uyumunu sağlamaktı. Bunun için daha önceki ifadelerine yansımayan başka isimler tarafından da cinsel istismara uğrayıp uğramadığı soruldu. Sosyal hizmet uzmanı Hakan Şahin'in 2007/295 no'lu raporuna göre S.Ö. kendisine tecavüz eden başka isimleri ayrıntılarıyla anlattı. S.Ö. kimi zaman silahla korkutularak, kimi zaman ise dövülerek tecavüze uğramıştı. Rapora göre S.Ö.'nün son söylediği isim S. Gülen'di. İddiaya göre S. Gülen korkutarak, cinsel gücü arttırıcı ilaç kullanarak ve para vererek S.Ö.'ye tecavüz etmişti. S.Ö. birçok kez yaşadığını söylediği bu durumu açık adres ve ayrıntı vererek anlattı. Hatta bir defasında bölgedeki stadın güvenlik görevlisine yakalandıklarını ileri sürdü. Bununla birlikte S. Gülen'in oğlunun Samanyolu TV'de haber spikeri olarak görev yaptığı da S.Ö.'nün ağzından rapora yansıdı. Evet, S.Ö.'nün kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü isimlerden biri olan S. Gülen, Fethullah Gülen'in kardeşinden başkası değildi. Sosyal hizmet uzmanı Şahin, başka isimleri de hatırladığı takdirde zaman kaybetmeden kendilerine bildirmesini söyleyerek S.Ö. ile yaptığı görüşmeyi sonlandırdı. Aradan 10 gün geçti. Bu kez S.Ö. yurt görevlileriyle görüşme talebinde bulundu. Sosyal hizmet uzmanı Hakan Şahin'in yanı sıra yurtta görev yapan psikolog Selma Kırmızı da görüşmede hazır bulundu. Rapora göre S.Ö.'ye daha önceden ne yaşamış olursa olsun şu anda devletin koruma ve bakımı altında olduğu, kendisine yaşadığı olaylardan dolayı kimsenin zarar veremeyeceği, bundan dolayı kendisine zarar veren ve kendisini yapmak istemediği halde bu durumları yaşamasına neden olan kişilerin hak ettiği cezayı bulması ve kendisinin de bundan sonra geleceği ile ilgili olarak düzenli bir yaşam kurmasının önemli olduğu hatırlatıldı. Devlet koruması, hak ettikleri cezanın verilmesi. Ne ideal sözlerdi bunlar. Yapılan görüşmede S.Ö., dayısı, kuzenleri ve ablasının eşinin de dahil olduğu birçok yakın akrabası tarafından tecavüze uğradığını isim isim belirtti. Görüşme ilerledikçe S.Ö. daha can acıtıcı yaşantılarını ayrıntılarıyla anlattı. S. Gülen'in oğlu olduğunu söylediği S. Gülen ve İ. Gülen adlı iki kişinin de ismini verdi. Ne acıdır ki annesinin de kendisini başkalarıyla ilişkiye zorladığını belirtti. Ve görüşmenin sonunda 9 yaşındayken 2002'de ölen babasının da kendisine birçok kez tecavüz ettiği rapora yansıdı. S.Ö.'nün anlattıklarını dikkatle dinleyen sosyal hizmet uzmanı Hakan Şahin ve psikolog Selma Kırmızı hazırladıkları 26 Kasım 2007 tarihli raporun değerlendirme ve sonuç bölümüne şunları yazdı. Kız çocuğunun uğramış olduğu ruhsal ihmal, fiziksel istismar ile cinsel istismara özellikle vefat eden babası, annesi ile yakın akrabaları tarafından maruz kaldığı ve bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal olarak olumsuz etkilenerek korunmaya ihtiyacı olan çocuk konumuna düşmüştür. Kız çocuğunun zihinsel olarak sebep-sonuç ilişkisi kuramadığı, bundan dolayı yaşadığı olayları olduğu gibi anlatarak verdiği ifadelerin doğru olduğu kanaati uyanmıştır. İki uzman S.Ö. üzerinde cinsel ihmal ve istismarda bulunan kişiler hakkında yasal işlem yapılması gerektiğini de raporunda vurguladı. Vali hocaya komplo mu kuruyorsunuz? Mahrem adlı kitapta dönemin Erzurum valisi, bugünün AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç'in devreye girmesi ise şöyle anlatılıyor. 30 Kasım 2007, S.Ö. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na getirildi. S.Ö. Adli Tıp'ta muayene edilirken yurt müdürü Faruk İlhan'ın telefonu çaldı. Arayan dönemin Erzurum vali yardımcısıydı. Yurt müdürüne çabuk gel dedi. Belliydi S.Ö. konusunu görüşeceklerdi. Öyle ya, Fethullah Gülen'in kardeşi de tecavüz iddiasıyla şüpheli durumdaydı. Neler oluyordu? Bitmedi. İddia o ki dönemin Erzurum valisi Celalettin Güvenç de S.Ö.'nün kaldığı yurdu bastı ve yurt yöneticilerine "Hocaya komplo mu kuruyorsunuz?" diye çıkıştı. Hoca dediği Fethullah Gülen'di. Nasıl atlanır? O dönem AKP cemaat koalisyonunun olduğu mutlu günlerdi. Böylesi bir soruşturma, yani Gülen'in kardeşinin tecavüzle suçlanması, bu mesut evliliğin taraflarına zarar verirdi. Halbuki hiç mi sormadılar kendi kendilerine, 15 yaşındaki bir kız çocuğu mu Fethullah Gülen'e komplo kuracaktı? Yanıtını öğrenmek istedik. Dönemin Erzurum valisi Celalettin Güvenç 2014 yerel seçimlerinde AKP'den siyasete soyundu. Bugün Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olan AKP'li Güvenç, aynı zamanda AKP Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı Güvenç'in de ağabeyiydi. Farklı kaynaklardan doğrulattığımız hakkındaki iddiaları sormak için Celalettin Güvenç'i aradık. AKP'li Güvenç, S.Ö. dosyasını hatırlamadığını belirtti. Erzurum valisi olduğu dönemde yurdu basıp hocaya komplo mu kuruyorsunuz dediği iddiasını ise ben yurda falan gitmedim diyerek yalanladı. Tanıdık savcı görev başında. Bugüne kadar saklanan dava dosyasının ayrıntılarıyla incelendiği Mahrem adlı kitapta soruşturma savcısının değiştirilmesiyle neler yaşandığı da adım adım anlatılıyor. Buna göre Fethullah Gülen'in kardeşi ve yeğeninin şüpheli olduğu soruşturma dosyasına savcı Taner Aksakal atanmıştı. Kitaptan devam ederim. Kim miydi o savcı dersiniz? Taner Aksakal. Bir parantez açalım. İleride İlhan Cihaner hakkında Fethullah Gülen'e komplo kurma suçlamasıyla iddianame hazırlayacak olan özel yetkili savcıydı Taner Aksakal. 2010 yılında Erzurum'da görülen o davanın duruşmasında cemaatleri sivil toplum kuruluşu olarak tanımlayan kişiydi. Yani Fethullah Gülen'in kardeşi S. Gülen'in tecavüz şüphelisi olduğu S.Ö. soruşturmasında savcı Taner Aksakal'ın görevlendirilmesi hiç de tesadüfi değildi. Bu zaman içinde daha net anlaşılacaktı. Mağdur S.Ö.'ye dair Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor da kitapta yer alıyor. 12 Aralık 2007 tarihli rapora göre S.Ö.'de kronik fiili livataya ait bulguların olduğu ve S.Ö.'nün anal yolla cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi. Yani 15 yaşındaki S.Ö.'ye birçok kez tecavüz edildiği adli tıp tarafından kanıtlandı. Sonra neler mi oldu? İki istihbaratçı polis valiliğin arabasıyla Erzurum Nene Hatun kız yetiştirme yurduna geldi. Mağdur kız çocuğu S.Ö. yurttan çıkarıldı ve Şanlıurfa'da bir kadın sığınma evine götürüldü. Halbuki böylesi nakillerde kız çocuklarını bizzat yurt görevlileri götürürdü. Şimdi neden valilik arabası, neden istihbaratçı polisler? Yanıtı basitti. AKP cemaat koalisyonu el koymuştu S.Ö.'nün tecavüze uğramasına. Kız çocuk şehirden uzaklaştırıldı. Yurt müdürü görevliler sürüldü. Haklarında soruşturma başlatıldı. Büyük baskılar yapıldı. Ve 84 kişi hakkındaki soruşturmalar tek tek kapatıldı. Gülenlerin de aralarında olduğu tüm şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer yok. Tutuklular hakkında ise beraat kararı verildi. Yani S.Ö.'ye tecavüz eden kimse yargılanmıyordu, üstü kapatıldı. Tarih 26 Temmuz 2016. Olayı kapatan Erzurum Özel Yetkili Başsavcı Vekili Taner Aksakal tutuklandı. 31. Ayrımın sonu. Sayfa 330.